Kapının önünde çakıl taşlarını ezen tekerlek seslerini duyduğunda Anna üst katta aynanın önünde dikilmiş, Anuşka'nın yardımıyla elbisesinin son fiyongunu tutturuyordu. Betsy için erken henüz diye düşündü ve pencereden bakınca arabayı ve arabadan dışarı uzanan siyah şapkayla Alexey Aleksandrovich'in kendisine çok tanıdık gelen kulaklarını gördü. Ne terslik, gece kalacak mı acaba diye düşündü ve bunun yaratabileceği sonuçlar o kadar korkunç göründü ki bir an bile düşünmeden neşeli ve parlayan bir yüzle onu karşılamaya çıktı. Artık tanıdık bir şey halini almış olan yalan ve aldatma, ruhunun varlığını içinde hissederek bu ruha kendini teslim etti ve ne söyleyeceğini kendisi de bilmeksizin konuşmaya başladı. Kocasına elini uzatarak ve aile dostu Slüdin'e bir gülümsemeyle selam vererek "Ah ne hoş," dedi. "Gece kalırsın umarım." Aldatma ruhunun ona fısıldadığı ilk söz buydu. "Artık birlikte gideriz. Yalnız yazık ki Betsy'ye söz vermiştim, bana uğrayacaktı." Alexey Aleksandrovich Betsy'nin adını duyunca yüzünü buruşturdu. "Oo, birbirinden ayrılmayanları ben ayıracak değilim," dedi. Her zamanki şakacı tavrıyla. "Biz Mihail Vasilievich ile gideriz. Doktorlar da yürümemi söylüyor. Yürürken de kaplıcalarda olduğumu hayal ederim." "Aceleye gerek yok," dedi Anna. "Çay içmek ister misiniz?" Zili çaldı. "Çay yapın. Seryoja'ya da Alexey Aleksandrovich'in geldiğini söyleyin. Sağlığın nasıl?" "Mihail Vasilievich, siz bana hiç gelmediniz. Bakın, balkonum ne kadar güzel oldu," diyordu. Bir ona, bir öbürüne hitap ederek. Çok basit ve çok doğal, ancak son derece fazla ve son derece hızlı konuşuyordu. Bunu kendisi de hissediyordu. Ayrıca Mihail Vasilievich'in meraklı bakışında onun kendisini incelediğini fark etmişti. Mihail Vasilievich hemen terasa çıktı. Anna kocasının yanına oturdu. "Hiç iyi görünmüyorsun," dedi Anna. "Evet," dedi Alexey Aleksandrovich. "Bugün doktor uğradı ve bir saatimi aldı. Onu dostlarımdan birinin yolladığını hissediyorum. Sağlığıma çok değer veren birinin." "Ne dedi peki?" Anna kocasının sağlığını ve işlerini soruyor, dinlenmesi ve yanına gelmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Bütün bunları neşeli, hızlı bir şekilde ve gözlerinde özel bir pırıltıyla söylüyordu. Fakat Alexey Aleksandrovich şu anda karısının bu tavrına hiçbir anlam veremiyordu. Yalnızca söylediği sözleri dinliyor ve bu sözlere yalnızca sahip oldukları dolaysız anlamı veriyordu. Kendisi de karısına alaycı da olsa basit yanıtlar veriyordu. Bu konuşmada özel hiçbir şey yoktu. Ama oynanan bu kısa oyunu daha sonradan utancın o can yakıcı acısını duymadan hatırlayamadı Anna. Seryoja mürebbiyesinin önünden içeri girdi. Eğer Alexey Aleksandrovich gözlemiş olsaydı, Seryoja'nın babasına, sonra da annesine nasıl ürkek, nasıl şaşkın bir şekilde baktığını fark ederdi. Ama o hiçbir şey görmek istemiyor ve görmüyordu. "Vay delikanlı, ne kadar büyümüş. Doğrusu gerçek bir erkek oluyor. Merhaba genç adam." Sonra elini korku içindeki Seryoja'ya uzattı. Babasına karşı eskiden de ürkek olan Seryoja, Alexey Aleksandrovich onu genç adam diye çağırmaya başladığından ve Vronski'nin dost mu, düşman mı olduğu bilmecesi aklına takıldığından beri babasından çekiniyordu. Kendisini koruması ister gibi bakışlarını annesine çevirdi. Bir tek annesiyle birlikte olmak hoşuna gidiyordu. Bu arada mürebbiye ile konuşmasını bitiren Alexey Aleksandrovich oğlunu omzundan tuttu. Seryoja bundan o kadar rahatsız olmuştu ki Anna onun ağlamak üzere olduğunu gördü. Oğlu içeri girdiği anda kıpkırmızı kesilen Anna, Seryoja'nın rahatsız olduğunu fark edince hemen kalktı. Alexey Aleksandrovich'in elini oğlunun omzundan kaldırdı ve oğlunu öpüp terasa çıkarttıktan sonra hemen geri döndü. "Vakit geldi," dedi saatine bakıp. "Ama Betsy hala ortada yok." "Evet," dedi Alexey Aleksandrovich. Sonra ayağa kalkıp ellerini kavuşturdu ve parmaklarını çıtırdattı. "Bülbüller masalla beslenmeyeceğinden ayrıca sana para bırakmak için de uğramıştım," dedi. "İhtiyacın olduğunu sanıyorum." "Hayır, ihtiyacım yok." "Evet var," dedi Anna kocasının yüzüne bakmadan. Bu arada saçlarının dibine kadar kızarmıştı. "Herhalde yarışlardan sonra uğrarsın buraya." Evet, diye yanıtladı Alexey Alexandrovich. Pencereye bakıp yaklaşmakta olan oturulacak bölümü aşırı derecede yükseğe konmuş İngiliz tarzı arabayı görünce, işte Peterhof güzeli Prenses Tverskaya geldi, diye ekledi. Bu ne şıklık, ne güzellik. E biz gidelim o zaman. Prenses Tverskaya arabadan inmedi. Sadece ayağında potinleri, üstünde pelerini ve başında siyah şapkasıyla prensesin uşağı kapının önünde arabadan atladı. Ben gidiyorum, hoşça kalın, dedi Anna ve oğlunu öpüp Alexey Alexandrovich'e yaklaştı. Ona elini uzattı. Gelmekle çok iyi ettin. Alexey Alexandrovich karısının elini öptü. Görüşmek üzere. Çay içmek için uğrayacaksın demek. Çok güzel, dedi Anna ve pırıl pırıl parlayarak neşe içinde çıktı. Fakat kocasını görmekten kurtulur kurtulmaz elinin üstünde onun dudaklarının değdiği yeri hissetti ve tiksinerek irkildi. Alexey Alexandrovich yarışlara gittiğinde Anna bütün yüksek sosyetenin toplandığı pavyonda Betsy ile yan yana oturuyordu. Daha uzaktan kocasını gördü. İki erkek, kocası ve sevgilisi onun için hayatın iki merkeziydi ve onların yakınlığını görmeden de hissediyordu. Kocasının yaklaştığını daha uzaktan hissetmişti. Aralarında hareket ettiği kalabalık dalgalarının içinde elinde olmadan onu izliyordu. Onun kah dal kavukça selamlara hoşgörüyle karşılık vererek, kah kendisiyle eşit düzeydekilerle dalgın dalgın dostça selamlaşarak, kah güçlüler dünyasından bakışları özenle kollayarak ve kulaklarının uçlarına dayanan yuvarlak büyük şapkasını çıkararak pavyona yaklaştığını görüyordu. Anna bütün bu hareketleri biliyordu ve hepsinden iğreniyordu. Yalnızca yükselme hırsı, yalnızca başarı kazanma isteği, işte onun ruhunda sadece bunlar var diye düşündü. Yüksek düşünceler, eğitim aşkı, din ise yalnızca başarı kazanmak için birer araç. Onun kadınların bulunduğu pavyona bakışlarından Anna kendisini aradığını anladı. Alexey Alexandrovich doğruca ona bakıyordu ama şifon, kurdele, tüy, şemsiye ve çiçek denizi içinde karısını tanıyamamıştı. Ama mahsus onu fark etmemiş gibi yaptı. Alexey Alexandrovich diye bağırdı Prenses Betsy. Galiba karınızı görmüyorsunuz. İşte burada. Alexey Alexandrovich'in yüzünde o soğuk gülümsemesi belirdi. Burada her şey o kadar parlak ki insanın gözleri kamaşıyor, dedi Alexey ve pavyona girdi. Biraz önce görüştüğü karısıyla tekrar karşılaştığında bir koca nasıl gülümserse o da karısına öyle gülümsedi. Prensesle ve diğer tanıdıklarla selamlaştı. Herkes hak ettiğini verdi. Yani hanımlarla şakalaştı, beylerle karşılıklı selamlaştı. Pavyonun yanında aşağıda Alexey Alexandrovich'in çok saygı duyduğu, zekasıyla ve eğitimiyle tanınmış bir yaver general duruyordu. Alexey Alexandrovich generalle konuşmaya başladı. Yarış arası olduğundan konuşmaya engel bir şey yoktu. General yarışları kınıyordu. Alexey Alexandrovich ise karşı çıkıyor, yarışları savunuyordu. Anna, kocasının ince, tek düze sesine, bir sözcüğüne bile kaçırmadan dinliyor, her sözü yapmacık geliyor, kulağını tırmalıyordu. Dört verslik engelli yarış başladığında Anna öne doğru eğilmişti. Gözünü ayırmadan atının yanına giden ve atına binen Vronski'ye bakıyordu. Aynı anda da kocasının o iğrenç, susmak bilmeyen sesini duyuyordu. Vronski için duyduğu korku yüzünden acı çekiyordu. Kocasının tonlamalarını çok iyi bildiği, hiç susmayacakmış gibi gelen incecik sesinin verdiği acı daha büyüktü. Ben kötü bir kadınım, mahvolmuş bir kadınım diye düşünüyordu. Ama yalan söylemeyi sevmiyorum. Yalana katlanamıyorum. Oysa onun. Yani kocasının gıdasıdır yalan. O her şeyi bilir, her şeyi görür. Bu kadar sakin konuşabildiğine göre ne hissediyor? Beni öldürse, Vronski'yi öldürse ona saygı duyardım. Ama hayır, onun için gerekli olan tek şey yalan ve nezaket, diyordu Anna kendi kendine. Bunları kocasından ne istediğini, onu nasıl görmek istediğini düşünmeksizin söylüyordu. Alexey Alexandrovich'in Anna'yı bu kadar kızdıran bugünkü bu konuşkanlığının sadece içinde hissettiği endişe ve rahatsızlığın bir ifadesi olduğunu anlamıyordu. Bir yerini inciten bir çocuk, canının acısını dindirmek için nasıl hoplayıp zıplayarak kaslarını harekete geçirirse, Alexey Alexandrovich içinde karısının ve Vronski'nin bulunduğu bir ortamda Vronski adı sürekli tekrarlanırken karısıyla ilgili dikkat çekici düşünceleri dağıtmak amacıyla zihninin çalışması aynı şekilde gerekliydi. Bir çocuğun hoplayıp zıplaması nasıl doğal bir şeyse, onun güzel ve zeki konuşması da aynı şekilde doğaldı. Şöyle diyordu: "Askeri at yarışlarında tehlike, bu yarışların gerekli koşuludur. Eğer İngiltere askeri tarihinde süvarilerinin gerçekleştirdiği en parlak işlerden söz edebiliyorsa, bu sadece İngiltere'nin hayvanların ve insanların bu gücünü tarihsel bakımdan bünyesinde geliştirmiş olması sayesindedir. Benim düşünceme göre sporun büyük önemi vardır. Oysa biz her zamanki gibi sadece en yüzeysel olanı görüyoruz." "Yüzeysel değil," dedi Prenses Tverskaya. "Bir subayın iki kaburgasının kırıldığını söylüyorlar. Alexey Alexandrovich'in yüzünde sadece dişlerini ortaya çıkaran ama başka hiçbir anlamı olmayan gülümsemesi belirdi." "Prenses, bu yüzeysel değil, içsel bir şeydir diyelim," dedi Alexey Alexandrovich. "Ama mesele bu değil," diyerek tekrar ciddi bir şekilde konuştuğu generale döndü. "Unutmayınız ki bunu iş olarak seçmiş olan askerler yarışıyor ve kabul ediniz ki her işte bir de madalyonun öbür yüzü vardır. Bu bir askerin doğrudan görevleri arasına giriyor. Çirkin yumruk dövüşü ya da İspanya'nın boğa güreşleri barbarlık belirtisidir. Ancak uzmanlaşmış spor gelişmenin işaretidir." "Yo, ben bir daha gelmeyeceğim. Beni çok heyecanlandırıyor," dedi Prenses Betsy. "Değil mi Anna?" "Heyecanlandırıyor ama gözünü ayıramıyorsun," dedi başka bir hanım. "Romalı bir kadın olsaydım arenadaki hiçbir yarışı kaçırmazdım." Anna hiçbir şey söylemiyor, dürbününü indirmeden tek bir yere bakıyordu. Bu sırada uzun boylu bir general pavyondan geçiyordu. Alexey Alexandrovich konuşmasını kesip hızlı ama saygılı bir şekilde ayağa kalktı ve yerlere kadar eğilerek generali selamladı. "Siz yarışmıyor musunuz?" diye şaka yaptı general. "Benim yarışım daha zor," diye saygılı bir yanıt verdi Alexey Alexandrovich. Bu yanıtın hiçbir anlamı olmasa da general zeki bir adamdan zekice bir söz duymuş ve anlamış gibi yaptı. "İki taraf var," diye yeniden konuşmasına devam etti Alexey Alexandrovich. "Oyuncular ve izleyiciler. Bu seyirliklere duyulan sevgi, seyirciler açısından düşük gelişme düzeyinin en doğru göstergesidir. Kabul ederim ama..." Aşağıdan Betsy'ye seslenen Stepan Arkadyiç'in sesi duyuldu. "Prenses, bahse girelim. Siz kimi tutuyorsunuz?" "Biz Anna ile birlikte Prens Kuzovlev'i tutuyoruz," diye yanıtladı Betsy. "Ben Vronski'yi tutuyorum. Bir çift eldivenine." "Olur. Ne kadar güzel değil mi?" Yanında konuşulurken susmuş olan Alexey Alexandrovich hemen tekrar konuşmaya başladı. "Kabul ederim ama erkekçi oyunlar," diye devam edecekti. Ama bu sırada binicilere start verildi ve konuşmalar kesildi. Alexey Alexandrovich de sustu. Herkes ayağa kalktı ve dereye doğru baktı. Alexey Alexandrovich yarışlarla ilgilenmiyordu. Bu yüzden de yarışçılara bakmıyordu. Yorgun gözlerini dalgın dalgın izleyicilerin üzerinde dolaştırmaya başlamıştı. Bakışları Anna'nın üzerinde durdu. Anna'nın yüzü solgun ve sertti. Görünüşe bakılırsa tek bir kişiden başka hiç kimseyi ve hiçbir şeyi görmüyordu. Elindeki yelpazeyi sımsıkı tutuyor, soluk bile almıyordu. Alexey Alexandrovich Anna'ya baktı ve hemen başını çevirip başka yüzleri incelemeye koyuldu. "Şu hanım ve ötekiler de çok heyecanlılar. Bu çok doğal bir durum," dedi Alexey Alexandrovich kendi kendine. Karısına bakmak istemiyordu ama bakışları ister istemez ona kayıyordu. Bu yüzde o kadar açık bir şekilde yazılı olan şeyi okumamaya çalışarak tekrar ona bakıyor ve isteğinin tersine bilmek istemediği şeyi korkuyla okuyordu karısının yüzünde. Kuzolev'in derece ile ilk düşüşü herkesi heyecanlandırmıştı. Ama Alexey Alexandrovich, Anna'nın solgun, muzaffer yüzünde onun baktığı kişinin düşmediğini açıkça gördü. Mahotin ve Vronski'nin büyük engeli atlamalarından sonra onların arkasından gelen subay orada tepe üstü düşüp ölümcül şekilde yaralandığında ve seyirciler arasında bir korku fısıltısı dolaştığında Alexey Alexandrovich Anna'nın bunu bile fark etmediğini ve çevredekilerin neden söz ettiklerini güçlükle anladığını gördü. Ama giderek daha sık ve daha büyük bir ısrarla Anna'ya bakıyordu. Vronski'yi izlemeye kendini tümüyle kaptırmış olan Anna, kocasının soğuk gözlerinin yandan üzerine dikilmiş bakışını hissetti. Anna bir an çevresine göz attı. Soru sorar gibi kocasına baktı ve hafifçe kaşlarını çatıp tekrar başını çevirdi. Kocasına sanki "Aman bana vız gelir," dedi ve bir daha kocasına hiç bakmadı. Yarışlar ters gitmiş, 17 kişinin yarısından fazlası düşmüş ve sakatlanmıştı. Yarışın sonuna doğru hükümdarın hoşnutsuzluğu yüzünden daha da artan bir heyecan içindeydi herkes. Herkes beğenmediğini yüksek sesle belirtiyor, birisinin söylediği "sadece aslanlı sirk eksik" sözlerini tekrarlayıp duruyordu. Vronski düştüğü sırada Anna'nın yüksek sesle "ah" demesinde hiçbir olağanüstülük görmeyecek kadar dehşete kapılmıştı herkes. Fakat bunun ardından Anna'nın yüzünde artık hiç yakışık almayan bir değişiklik oldu. Tamamen kendini kaybetti. Yakalanmış bir kuş gibi çırpınmaya başladı. Kah kalkmak ve bir yere gitmek istiyor, kah Betsy'ye bir şeyler söylüyordu. "Gidelim, gidelim," diyordu. Ama Betsy onu duymuyordu. Aşağıya eğilmiş, kendisine doğru gelen bir generalle konuşuyordu. Alexey Alexandrovich Anna'nın yanına gelip nezaketle elini uzattı. "Gidelim isterseniz," dedi Fransızca olarak. Fakat Anna generalin söylediklerine kulak vermişti, kocasını fark etmedi. "O da ayağını kırmış dediklerine göre," diyordu general. "Hiçbir şeye benzemez bu." Anna kocasına yanıt vermeksizin dürbününü yukarı kaldırdı ve Vronski'nin düştüğü yere baktı. Ancak o kadar uzaktı ve öyle bir kalabalık toplanmıştı ki hiçbir şey anlamak mümkün değildi. Dürbününü indirip gitmeye niyetlendi ama bu sırada bir subay dört nala gelmiş hükümdara bir şey söylüyordu. Anna ileriye doğru uzanıp dinledi. "Stiva, Stiva," diye kardeşine seslendi. Fakat kardeşi onu duymuyordu. Tekrar gitmeye niyetlendi. Alexey Alexandrovich Anna'nın koluna dokunarak "Gitmek istiyorsanız size bir kez daha kolumu uzatıyorum," dedi. Anna tiksintiyle geri çekildi ve kocasının yüzüne bakıp "Hayır, bırakın beni, burada kalacağım," dedi. Şimdi Vronski'nin düştüğü yerden bir subayın yarış alanını koşarak geçip pavyona geldiğini görüyordu. Betsy subaya mendilini sallayarak işaret ediyordu. Subay binicinin yaralanmadığı ama atın belinin kırıldığı haberini getirmişti. Anna bunu duyunca hemen oturdu ve yelpazesiyle yüzünü örttü. Alexey Alexandrovich onun ağladığını, sadece gözyaşlarını değil, göğsünü kaldırıp indiren hıçkırıklarını da tutamadığını görüyordu. Alexey Alexandrovich toparlanacak zaman vermek için bedenini ona siper etti. Bir süre sonra Anna'ya "Size koluma girmenizi üçüncü kez öneriyorum," dedi. Anna ona bakıyor ve ne söyleyeceğini bilmiyordu. Prenses Betsy Anna'nın yardımına koştu. "Hayır Alexey Alexandrovich, Anna'yı ben getirdim. Geri götürmeye de söz verdim," diyerek müdahale etti. Alexey Alexandrovich kibarca gülümseyerek ama bir yandan da Betsy'nin gözlerinin içine sert sert bakarak "Özür dilerim prenses ama Anna'nın hiç iyi olmadığını görüyorum ve benimle gelmesini istiyorum," dedi. Anna korkuyla etrafa bakındı, uysalca kalktı ve kocasının koluna girdi. Betsy Anna'nın kulağına "Ona birini gönderir, durumu öğrenirim, sana da haber yollarım," diye fısıldadı. Pavyondan çıkarken Alexey Alexandrovich her zamanki gibi karşılaştığı kişilerle konuşuyordu. Anna da her zaman olduğu gibi sorulara yanıt vermek, konuşmak zorunda kalıyordu. Ama kendinde değildi ve kocasının kolunda uykuda gibi yürüyordu. "Yaralandı mı? Yaralanmadı mı? Yaralanmadığı doğru mu? Gelecek mi, gelmeyecek mi? Bugün onu görecek miyim?" diye düşünüyordu. Hiçbir şey söylemeden Alexey Alexandrovich'in arabasına bindi ve araba kalabalığın arasından geçerken de konuşmadılar. Alexey Alexandrovich gördüklerine karşın yine de karısının şu anki durumu hakkında düşünme izni vermiyordu kendisine. Sadece dış işaretleri görmüştü. Karısının yakışıksız davrandığını görmüş ve bunu ona söylemeyi görev bilmişti. Ancak daha fazlasını değil, sadece bunu söylemek bile ona çok zor geliyordu. Uygunsuz davrandığını söylemek için ağzını açtı. Ama elinde olmadan bambaşka bir şey söyledi. "Bu sert seyirliklere ne kadar da meraklıyız hepimiz," dedi. "Bakıyorum da." "Ne, anlamıyorum," dedi Anna küçümseyen bir tavırla. Alexey Alexandrovich'in gururu kırılmıştı ve hemen söylemek istediği şeyi söylemeye girişti. "Size söylemek zorundayım ki," dedi. "İşte açıklama geliyor," diye düşündü Anna ve korkuya kapıldı. Alexey Aleksandrovich Fransızca olarak bugün yakışıksız davrandığınızı söylemek zorundayım, dedi. Anna başını hızla ondan yana çevirerek ve dosdoğru gözlerinin içine bakarak ama artık bir şeyleri saklamaya çalışan önceki neşesiyle değil, duyduğu korkuyu zorlukla gizleyebildiği kararlı bir görünüşle ve yüksek sesle "Ne yaptım da yakışıksız davrandım?" dedi. Alexey Aleksandrovich arabacıya bakan açık pencereyi göstererek "Unutmayın," dedi. Doğruldu ve camı yukarı kaldırdı. "Neyi yakışıksız buldunuz?" diye yineledi Anna. Binicilerden biri düştüğünde gizlemeyi beceremediğiniz umutsuzluğu. Karısının karşı çıkmasını bekliyordu ama o önüne bakarak susuyordu. Sosyetede kötü dillerin bile aleyhinizde bir şey söylemeyecekleri şekilde davranmanızı sizden daha önce rica etmiştim. İç ilişkilerden söz ettiğim bir zamandı. Şimdi sözünü ettiğim o ilişkiler değil. Şimdi dış ilişkilerden söz ediyorum. Yakışıksız davrandınız ve ben bunun bir daha tekrarlanmasını istemiyorum. Anna kocasının sözlerini yarım yamalak duyuyor, ondan korkuyor ve Vronski'nin yaralanmadığı haberi doğru mu diye düşünüyordu. O yaralanmadı, atı belini kırdı derken ondan mı söz ediyorlardı? Kocası konuşmayı bitirdiğinde sadece yapmacık ve alaycı bir şekilde gülümsedi. Söylediklerini duymadığı için hiçbir karşılık vermedi. Alexey Aleksandrovich konuşmaya cesaretle başlamıştı. Ama ağzından çıkan sözlerin neyle ilgili olduğunu apaçık anladığında Anna'nın hissettiği korku ona da bulaştı. Anna'nın bu gülümsemesini gördü ve tuhaf bir yanılgıya düştü. Kuşkularıma gülüyor. Evet, şimdi geçen defa bana söylediği şeyi, kuşkularımın temelinin olmadığını, bunun gülünç bir şey olduğunu söyleyecek. Her şeyin ortaya çıkma olasılığının tepelerinde asılı durduğu şu anda, Anna'nın önceki gibi kendisine alaycı bir yanıt vermesinden, kuşkularının gülünç ve temelsiz olduğunu söylemesinden daha fazla istediği bir şey yoktu. Bildiği şey o kadar korkunçtu ki şu anda her şeye inanmaya hazırdı. Fakat Anna'nın ürkek ve asık yüzlü ifadesi şimdi bir yanılma bile vaat etmiyordu. Belki de ben yanılıyorum, dedi Alexey Aleksandrovich. Eğer öyleyse beni bağışlamanızı rica ediyorum. Anna, kocasının soğuk yüzüne umutsuzca bakıp ağır ağır, hayır yanılmadınız, dedi. Yanılmadınız. Umutsuzluk içindeyim. Olmamam da olanaksız. Sizi dinliyorum ve onu düşünüyorum. Onu seviyorum. Onun sevgilisiyim. Tahammül edemiyorum, korkuyorum, sizden nefret ediyorum. Bana istediğinizi yapın. Arabanın köşesine dayanıp elleriyle yüzünü kapayarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Alexey Aleksandrovich yerinden kımıldamadı ve önüne diktiği bakışlarının yönünü değiştirmedi. Fakat yüzü ansızın bir ölünün muzaffer hareketsizliğini aldı ve bu ifade yazlığa gidene dek değişmedi. Eve yaklaşırlarken başını yine aynı ifadeyle karısına doğru çevirdi. Demek öyle. Ama onurumu koruyacak önlemleri alana ve onları size bildirene dek, burada sesi titredi. Dışarıya karşı nezaket kurallarını gözetmenizi bekliyorum, dedi. Arabadan önce kendisi indi ve Anna'nın inmesine yardım etti. Hizmetkarların önünde hiçbir şey söylemeden karısının elini sıktı, arabasına binip Petersburg'a gitti. Onun arkasından Prenses Betsy'nin yolladığı uşak geldi ve Anna'ya şu notu getirdi. Sağlık durumunu öğrenmek için Alexey'e adam yolladım. Bana sağ salim ancak çok üzgün olduğunu yazıyor. Öyleyse o gelecek diye düşündü Anna. Alexey Aleksandroviç'e her şeyi söylemekle ne kadar iyi yaptım. Saate bir göz attı. Daha 3 saat vardı ve son buluşmalarının ayrıntılarıyla ilgili anılar kanını tutuşturdu. Tanrım ne kadar aydınlık. Bu korkunç bir şey. Ama ben onun yüzünü görmeyi seviyorum. Bu fantastik ışığı da seviyorum. Kocam, ah evet, çok şükür onunla ilgili her şey sona erdi. İnsanların bir araya toplandığı her yerde olduğu gibi, Sıçrabaskilerin geldikleri küçük Alman kaplıca kasabasında da her üyesinde değişmez, belli bir yer belirleyen o her zamanki bildiğimiz toplum kristalleşmesi olmuştu. Bir su zerresi soğukta nasıl belli ve değişmez bir şekilde kar kristali halini alırsa, Kaplıcaya gelen her yeni yüzde aynı şekilde kendisine özgü bir yere yerleşiveriyordu hemen. Sebaşgiler tuttukları daireye hem adlarına hem de orada bulundukları dostlarına göre onlar için öngörülen konumlarında kristalleştiler. Bu yıl Kaplıca'da gerçek bir Alman prensesi bulunuyordu ve onun bulunuşu kendisiyle nedeniyle toplumdaki kristalleşme daha da enerjik oluyordu. Prenses Sterbaskaya kızını bu prensese mutlaka takdim etmek istiyordu. Bu tanışma töreni geldiklerinin ikinci günü gerçekleşti. Kitty, Paris'ten ısmarlanmış olan çok sade yani çok şık yazlık elbisesi içinde zarif bir reverans yaptı. Alman prenses, "Umarım bu güzel yüzde yine güller açar," dedi ve Sterbaskiler için artık bir daha ayrılamayacakları yaşam tarzı kesin olarak belirlenmiş oldu. Sterbaskiler bir İngiliz leydisinin ailesiyle bir Alman kontesiyle, bu kontesin son savaşta yaralanmış oğluyla, İsveçli bir bilginle, Knut ve kız kardeşle tanıştılar. Ancak Sterbaskilerin asıl grubu Moskovalı Maria Yevgenyevna Rishtseva ve bu kadının tıpkı kendisi gibi aşk acısından hasta olduğu için Kitty'nin hoşlanmadığı kızıyla, Kitty'nin çocukluğundan beri üniformalı ve apoletli gördüğü, küçük gözleri ve renkli bir kravat bağladığı, çıplak boynuyla, olağanüstü gülünç ve anlatması olanaksız olduğu için de olağanüstü can sıkıcı Moskovalı bir albaydan oluşuyordu. Bütün bu ilişkiler iyice yerleşince Kitty çok sıkılmaya başladı. Üstelik prens de Karspat'a gitmiş, Kitty annesiyle yalnız kalmıştı. Artık yeni bir şey bulamayacağını hissederek tanıdığı kimselerle ilgilenmiyordu. Şimdi Kitty'nin kaplıcalardaki en önemli ilgi konusu tanımadığı insanları gözlemlemek ve onlar hakkında tahminlerde bulunmaktı. Kitty, karakterinin özelliği nedeniyle insanlarda, özellikle de tanımadığı insanlarda her zaman her şeyin en güzelinin olduğunu sanırdı. Şimdi de kim kimdir, aralarında ne gibi ilişkiler vardır, nasıl insanlardır diye tahminler yaparken hayalinde en şaşırtıcı ve en güzel karakterleri yaratıyor, bunların kanıtını da yaptığı gözlemlerde buluyordu. Bu kişiler içinde onu en çok ilgilendiren, herkesin Madame Chantal dediği hasta bir Rus hanımla birlikte kaplıcalara gelmiş olan bir Rus kızıydı. Madame Chantal yüksek sosyeteden biriydi. Ama yürüyemeyecek kadar hastaydı ve ancak havanın güzel olduğu ender günlerde küçük arabasıyla kaplıcada görünürdü. Fakat Madame Chantal hastalığından ziyade prensesin ifadesiyle kibri yüzünden Rusların hiçbiriyle arkadaşlık etmiyordu. Rus kızı Madame Chantal'e bakıyordu. Ayrıca Kitty'nin saptadığına göre kaplıcada sayıları pek fazla olan ağır hastaların hepsiyle de görüşüyor, onlarla en doğal şekilde ilgileniyordu. Kitty'nin gözlemlerine göre bu Rus kızı Madame Chantal'ın akrabası değildi. Bununla birlikte parayla tutulmuş bir yardımcı da değildi. Madame Chantal onu Vrenka diye, başkaları ise Vrenka diye çağırıyordu. Bu genç kızın Bayan Chantal'le ve tanımadığı başka insanlarla arasındaki ilişkilere dair gözlemlerin Kitty'nin ilgisini çektiğini bir yana bırakırsak, sık sık olduğu gibi Kitty, bu Matmazel Vrenka'ya karşı açıklanmaz bir sempati duyuyor ve göz göze geldiklerinde onun da kendisinden hoşlandığını hissediyordu. Matmazel Vrenka yaşını başına almış biri değildi. Gençliği olmayan biri gibiydi. Ona 19'unda da denebilirdi, 30'unda da. Kızın hatları tek tek incelenecek olsa yüzünün hastalıklı rengine karşın çirkinden çok güzel sayılırdı. Bedeni aşırı derecede zayıf ve başı orta boyuna göre orantısız olmasaydı vücudu güzel de denebilirdi. Ama erkekler için çekici biri olmamalıydı. Henüz üzerinde taç yaprakları dursa da artık solmuş, kokusuz güzel bir çiçeğe benziyordu. Bundan başka erkekler için çekici olamamasının bir nedeni de Kitty'ye son derece fazla olan hayat ateşinin ve çekiciliğinin farkında olma özelliğinin onda yeterince bulunmamasıydı. Her zaman kesinlikle işiyle meşgul göründüğü gibi başka hiçbir şeyle ilgilenemiyor gibiydi. Bu çelişki yüzünden Kitty'nin dikkatini özellikle üzerine çekiyordu. Kitty şimdi acı içinde aradığı şeyin bir örneğini kendisini alıcı bekleyen bir malın sergilenmesi gibi iğrenç gelen, kızların erkeklerle sosyete ilişkileri dışında bir örneğini onda, onun yaşam tarzında bulacağını hissediyordu. Kitty, meçhul dostunu ne kadar çok gözlemlerse bu kızın kendisinin de düşündüğü gibi mükemmel bir insan olduğuna o kadar çok inanıyordu ve onunla tanışmayı daha çok istiyordu. İki genç kız günde birkaç kez karşılaşıyor ve her karşılaşmalarında Kitty'nin gözleri şöyle diyordu: "Siz kimsiniz, nesiniz? Gerçekten hayalimde canlandırdığım o çok güzel insan mısınız? Ama Tanrı aşkına," diye ekliyordu Kitty'nin bakışları, "İlle de arkadaş olmaya çalıştığımı düşünmeyin. Ben sadece size hayranım ve sizi seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Siz de çok sevimlisiniz. Zamanım olsaydı sizi daha da çok sevebilirdim," diye yanıtlıyordu meçhul kızın bakışları. Gerçekten de Kitty onun her zaman meşgul olduğunu görüyordu. Ya bir Rus ailenin çocuklarını kaplıcadan getiriyor, ya bir battaniye getirip hasta bir kadını sarıp sarmalıyor, ya sinirli bir hastayı oyalamaya çalışıyor, ya birisi için kahvenin yanına bisküvi alıyordu. Siçer baskilerin gelişinden hemen sonra sabah banyolarında herkesin pek de dostça olmayan bir şekilde dikkatini çeken iki kişi daha ortaya çıkmıştı. Bunlar boyuna göre kısa ve eski bir palto giymiş, elleri kocaman, kara gözleri saf ama aynı zamanda korkunç, çok uzun boylu, sırtı hafifçe kambur bir adamla çok çirkin ve zevksiz giyinmiş, çiçek bozuğu yüzü olan sevimli bir kadındı. Kitty bu kişilerin Rus olduklarını kabul edip kafasında onlarla ilgili güzel ve dokunaklı bir roman yazmaya başlamıştı bile. Ancak prenses kulislerden adamın Nikolay Levin, kadının da Maria Nikolaevna olduğunu öğrendikten sonra Kitty'ye bu Levin'in ne kadar kötü biri olduğunu söylemiş ve bu iki kişiyle ilgili bütün hayalleri yok olmuştu. Annesinin anlattıklarından çok bu adamın Konstantin'in ağabeyi olması yüzünden birden Kitty'ye son derece kötü görünmüşlerdi. Nikolay Levin başını oynatma tiki yüzünden Kitty'de dayanılmaz bir iğrenme duygusu uyandırmıştı. Levin'in kendisini ısrarla izleyen iri ve korkunç gözlerinde bir nefret, bir alay duygusu varmış gibi geliyordu. Kitty'ye ve onunla karşılaşmamaya çalışıyordu. Havanın kötü olduğu bir gündü. Sabahtan beri yağmur yağıyordu. Hastalar ellerinde şemsiyeleriyle galeride toplanmıştı. Kitty annesiyle ve Frankfurt'tan satın alınmış Avrupa malı hazır redingotunun içinde neşeyle caka satan Moskovalı albayla birlikte yürüyordu. Galerinin öbür tarafından yürümekte olan Levin'e görünmemeye çalışarak diğer yandan gidiyorlardı. Koyu renk elbisesi ve kenarları aşağı inik siyah şapkasıyla Varenka, kör bir Fransız kadınla galeri boyunca yürüyordu ve Kitty ile her karşılaşmalarında dostça bakışıyorlardı. Meçhul dostunu izleyen, onun kaynağa doğru gittiğini ve kaynağın yanında buluşabileceklerini fark eden Kitty, "Anneciğim, onunla konuşabilir miyim?" dedi. "Madem o kadar istiyorsun, önce onun hakkında bilgi edinip ben gideyim yanına," diye yanıtladı annesi. "Ne gibi bir özellik buldun bu kızda? Ona buna eşlik eden biri olmalı. Eğer istiyorsan Madame Chitelle'le tanışayım. Onunla tanışabilirim," diye ekledi prenses gururla başını kaldırarak. Kitty, prensesin Madame Chitelle kendisiyle tanışmaktan kaçınıyormuş gibi davrandığı için kırıldığını biliyordu. Bu yüzden ısrar etmedi. Bu arada Fransız kadına bir bardak su veren Varenka'ya bakarak, "Harika, ne kadar sevimli," dedi Kitty. "Baksanıza, her şeyi sade, her şeyi sevimli." "Bana gülünç geliyor," dedi prenses. Sonra Levin'in yanında hanımı ve yüksek sesle sinirli sinirli bir şeyler söylediği Alman doktorla birlikte onlara doğru geldiğini fark edip, "Olamaz, iyisi mi, geri dönelim," diye ekledi. Geri dönmeye davrandıklarında ansızın yüksek sesli bir konuşma değil bir çığlık duymuşlardı. Levin durmuş, bağırıyordu. Doktor da sinirlenmişti. İnsanlar çevrelerinde toplanıyordu. Kitty ile prenses hemen uzaklaştı. Alba ise ne olduğunu öğrenmek için kalabalığın arasına karıştı. Birkaç dakika sonra albay onlara yetişmişti. "Ne olmuş orada?" diye sordu prenses. "Yüz karası rezil şey," diye yanıtladı albay. "Bir tek şeyden, yurt dışında Ruslarla karşılaşmaktan korkacaksın. Şu uzun boylu bay, Doktorla ağız kavgası etti. Doktor kendisini doğru dürüst tedavi etmiyor diye ağza alınmayacak sözler söyledi ve bastonuyla üzerine yürüdü. Düpedüz rezalet. Ah ne tatsızlık dedi prenses. Peki nasıl sonuçlandı mesele? Neyse ki şu mantar şapkalı kız müdahale etti. Galiba o da bir Rus dedi albay. Matmazel Varenka mı diye neşeyle sordu Kitty. Evet, herkesten önce bir çözüm buldu da bu bayın koluna girip götürdü. Gördünüz mü anneciğim dedi Kitty annesine. Bir de ona hayran oluyorum diye şaşırıyorsunuz. Ertesi günden itibaren Kitty meçhul dostunu gözlemlerken Matmazel Varenka'nın Levin'le ve yanındaki kadınla diğerleriyle aynı ilişkiler içinde olduğunu fark etti. Varenka onların yanına gidiyor, sohbet ediyor, hiç yabancı dil bilmeyen bir kadına çevirmenlik yapıyordu. Kitty, Varenka ile tanışmasına izin vermesi için annesine daha çok yalvarmaya başladı. Kibirli Bayan Şitel'le tanışma konusunda ilk adımı atıyormuş gibi olmak prensesin hiç hoşuna gitmese de Varenka hakkında bilgi topladı ve kızla ilgili olarak bu tanışmada iyi şeyler az da olsa kötü hiçbir şeyin olmayacağı sonucunu ortaya koyan ayrıntıları öğrendikten sonra Varenka'ya önce kendisi gitti ve onunla tanıştı. Prenses kızının kaynağa gittiği, Varenka'nın ise ekmek fırınının karşısında durduğu bir zamanı seçip Varenka'nın yanına yaklaştı. Sizinle tanışmama izin veriniz dedi saygılı gülümsemesiyle. Kızım size aşık. Belki beni tanımazsınız. Ben kalp kalbe karşı olmaktan da öte bir şey bu prenses dedi hemen Varenka. Dün zavallı bir yurttaşımıza ne kadar büyük bir iyilik yapmışsınız dedi prenses. Varenka kıpkırmızı oldu. Anımsamıyorum. Sanırım hiçbir şey yapmadım dedi Varenka. Nasıl olur? Şu Levin'i tatsız bir durumdan kurtarmışsınız. Evet, beni yanına çağırdı. Ben de onu sakinleştirmeye çalıştım. Adam çok hasta ve doktorundan hoşnut değil. Benim de bu hastalara bakma alışkanlığım var. Evet, teyzenizle, Madame Chitelle, Menton'da yaşadığınızı duydum. Ben de onu tanırım. Hayır, benim teyzem değil. Ben ona maman diyorum ama onun öz kızı değilim, yetiştirmesiyim diye karşılık verdi Varenka yine kıpkırmızı olarak. Bu o kadar basit bir şekilde söylenmişti ve yüzünün dürüst, açık ifadesi o kadar sevimliydi ki prenses Kitty'sinin Varenka'yı neden sevdiğini anlamıştı. Peki Levin ne olacak diye sordu prenses. Gidiyor dedi Varenka. Bu sırada kaynaktan dönen Kitty meçhul dostuyla annesinin tanıştığını görmüş, sevinçten yüzü parlayarak yanlarına geliyordu. Kitty, bak işte tanışmaya can attığın matmazel. Varenka gülümseyerek, Varenka dedi yavaşça, bana herkes böyle der. Kitty sevinçten kıpkırmızı oldu. Uzun süre hiçbir şey söylemeden yeni dostunun elini sıktı. Varenka, Kitty'nin el sıkışına karşılık vermedi ama elini onun elinden de çekmedi. Eli bu el sıkışına karşılık vermiyordu ama Matmazel Varenka'nın yüzü büyük, ama çok güzel dişlerini ortaya çıkartan, sakin, birazcık hüzünlü de olsa sevinçli bir gülümsemeyle parlıyordu. Ben de bunu uzun zamandır istiyordum dedi Varenka. Ama öyle meşgulsünüz ki. Ah aksine hiçbir meşguliyetim yok dedi Varenka. Ama tam bu anda hasta bir Rus'un küçük kızları koşarak yanına geldikleri için yeni dostlarından ayrılmak zorunda kaldı. Varenka annem çağırıyor diye seslendi küçük kızlar. Varenka da peşlerinden gitti.